Ayrım 29.
19. Bangladeş'ten Maradona'ya sevgilerle. Dünya Kupası'ndaki görevim Amerikan televizyonu için oyuncuları teşhis etmekti. Boston'daki maçlar sırasında naklen yayın odasında oturuyor ve oyunculardan biri gol attığı ya da dikkat çeken bir hareket yaptığı zaman kim olduğunu söylüyordum. Teknik elemanlar da ekrana onun adını yazıyorlardı. Görev aldığım ilk maç olan Arjantin-Yunanistan maçının henüz 5. dakikasında bir Arjantinli orta sahada yere düştü. Kulaklığımdan yapım yardımcısının kim bu diye soran sesini duydum. Hiçbir fikrim yoktu. 15 numara Balbo dedim. Milyonlarca Amerikalıya sahadaki olayları açıklamaya yarayan ekranda Balbo adı yazdığı anda yerde yatan oyuncu ayağa kalktı. Bu Shamot'tu. Kulaklıktaki ses bana bunu yapamazsın diye kükredi ve yabancı gazeteciler ertesi gün hiçbir şeyden anlamayan Amerikalılar hakkında atıp tuttular. Turnuva süresince çoğu maçı bir an önce bitmesi için dua ederek seyrettim. İlk maçta yaptığım hatadan sonra oyuncuları daha yakından tanımak için Nijerya kampını ziyaret ettim. Emmanuel Amunike ufak tefekti. Peter Rufai'yi tanımak çok kolaydı çünkü maçlarda daima kaleci forması giyiyordu. Daniel Amokacci'nin de ilginç bir saç tıraşı vardı. Bir İtalyan kadın gazeteci Amokacci'nin tam önünde durdu ve gözlerinin içine bakarak ''Daniel Amokacci siz misiniz?'' diye sordu. ''Hayır'' dedi Amokacci ve biraz ilerideki takım arkadaşı Sunday Olise'yi göstererek ''Daniel Amokacci o'' dedi. Kadın Olise'nin formasını çekiştirmek üzere koşunca Amokacci odasına geri döndü. Ona sempati duydum. İtalya'da yayınlanan her gazete o sıralarda oynanacak olan İtalya-Nijerya maçına her gün 10 sayfa ayırmak zorundaydı. Paparazzilerin çoğu Arrigo Sacchi'nin New Jersey'de kamp yapan takımının yanındaydı. Ve futbolculara kim daha iyi, Signori mi, Yekini mi gibi sorular soruyorlardı. Aldıkları yanıt Signori büyük bir oyuncu ama Yekini de büyük bir oyuncu oluyordu. Birkaç düzine İtalyan gazeteci de Nijerya takımının kamp yaptığı Boston yakınlarındaki Holiday Inn'e gelmişti. Her gazeteci her gün özel bir söyleşi yapmak zorundaydı. Amokacci ile konuşmak isteyen kadın Nijeryalı oyuncuların aynı odada kalıp kalmadıklarını öğrenmek istiyordu. Kalıyorlardı. Peki, kaşlarını kaldırarak devam etti. Borçlarına gidiyor muydu? Güney Kore takımındaki futbolcuları tanımakta zorluk çekeceğimi düşünerek onları da ziyaret ettim. Boston yakınlarında küçük bir kent olan Boxborough'da kalıyorlardı. Bir yıl önce yapılan özel maçla ABD'ye yenilen İngiltere takımı da burada kalmıştı. Güney Koreli futbolcular fena halde sıkılıyorlardı. Frank adında Bostonlu bir gazeteciyle birlikte oraya vardığımızda kamplarına uğrayan ilk yabancı gazeteciler olduğumuzu öğrendik. Güney Kore teknik direktörü Kim Ho bizimle otelin barında özel olarak görüştü. Oyuncular ve Güney Koreli gazeteciler hemen etrafımızı çevirdiler. Ertesi gün Seul'de çıkan bütün gazetelerde fotoğraflarımız vardı. Yunanlı gazeteciler çok kötü olan takımlarını gözlerden saklamak zorundaydılar. İdmanlarda bir forvet oyuncusu kaleye geçiyor, diğerleri de kaleyi şut bombardımanına tutuyorlardı. Daha sonra ikili gruplara ayrılıyorlar ve topu birbirlerinin başına atmaya başlıyorlardı. Bir süre sonra Yunan gazeteleri maç sırasında barlarda oturup televizyonlara doğru ayıp el işaretleri yapan Atinalıların fotoğraflarını yayınlamaya başladı. Oyuncular Yunan asıllı bir Amerikalı olan antrenörleri Alkis Panagoulias'ın onları Yunan asıllı diğer Amerikalılarla tanıştırmak için bir resepsiyondan diğerine götürmesinden şikayet ediyorlardı. Panagoulias buna cevap olarak Dünya Kupası'nın aynı zamanda kültürel bir olay olduğunu söyledi. Yabancı gazeteciler Yunanistan'la ilgili her şeyi takımın İngilizce bilen tek oyuncusu olan Minas Hantzidis'ten öğreniyorlardı. Onun gazetelerde çok sık boy gösterdiğini görmek insanı şaşırtıyordu doğrusu. Maradona'nın keyfinin yerinde olması Arjantin açısından çok önemliydi. İdmanların çoğunu kenar çizgisi civarında dolaşıp seyircileri selamlayarak ve hepsi birer toga giymiş olan üç ihtiyarla şakalaşarak geçiriyordu. Daha sonra futbol oynaması yasaklanınca Dhaka caddelerinde yürüyüş yapan 20 bin Bangladeşli Maradona'nın futbol oynamasına izin verilmezse Dhaka'yı yakarız diye bağırdılar. Birkaç kişi onun uğruna Londra'nın batı mahallelerini yakacakları yolunda tehditler savurdu. Küçük adam Fidel Castro'nun arkadaşı İngiltere Fatihi Maradona, zengin uluslardan çok yoksullara çekici geliyordu. Efedrin kullandığının anlaşılmasından önceki günlerde her şey sanki Maradona son derece normal bir insanmış gibi yolunda gidiyordu. Boston'a Dünya Kupası'ndan bir ay önce gelen Roberto adındaki Arjantinli bir gazeteci şikayet ediyordu. Amerika'da hiçbir zaman hiçbir şey ters gitmez, organizasyon kusursuz ama ben Arjantin'e daha çok benzeyen İngiltere'yi tercih ederdim. Bence birbirimize pek de benzemiyorduk. Malvinas Savaşı'ndan bir yıl sonra İngiliz gazeteciler Maradona'yı dünyanın en iyi oyuncusu seçmişlerdi dedi. Aramızdaki tek fark bu. Arjantinli gazeteciler bunu asla yapmazlardı. Roberto ayrıca 1966 Dünya Kupası'nda oynanan Arjantin-İngiltere maçında kırmızı kart gören Arjantin takım kaptanı Antonio Rattin'le ilgili bir olayı da anlattı. Rattin maç sırasında hakemle tartışırken kolunu uzatarak kaptanlık pazuvantını gösteriyor ve konuşmaya hakkı olduğunu söylemeye çalışıyormuş. Ama Rattin'in kendisine vurmak istediğini zanneden hakem onu oyun dışı bırakmış. Amerikalı gazetecilerin çoğu futbol hakkında her şeyi biliyordu. Yıllar boyunca gazetelerinin spor editörlerine Dünya Kupası'nın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışmışlar ve bu turnuvanın ciddiyetini belirtmek istercesine Dünya Kupası derken vurguyu hep dünya sözcüğü üzerinde yoğunlaştırmışlardı. Ama editörler onları hiç anlamamıştı. Bostonlu bir gazeteci bana Arsenal'in ünlü antrenörü Herbert Chapman'ın soyundan geldiğini söylemişti. Charlton Athletic Kulübü'nün hisselerinin 1/3'üne sahip olan bu adam Albion Rovers'ların durumundan da söz etti. Onu ne zaman görsem kaçmaya çalıştım. Amerikalıların futbolu önemsemedikleri yıllara geri dönmesini dileyen bir Meksikalıyla tanıştım. Bu düşüncesinin nedenini açıklarken, Amerikalılar ne zaman bir şeyden hoşlansalar onu tümüyle ele geçirirler demişti. Oysa ABD Dünya Kupası'nı değil, aksine Dünya Kupası ABD'yi fethetmişti. Başkan George Bush, Boston'da oynanan bütün maçlara gittiği halde halk futbolun sıkıcı ve lüks olduğunu düşünmekten artık vazgeçmişti. Kendi kalesine gol atan Kolombiyalı futbolcu Andres Escobar'ın öldürülmesi de Amerikalıların bu sporun önemli olduğunu düşünmelerine katkıda bulundu tabii. Bu Dünya Kupası'ydı. Bana sık sık Britanya'da taraftarların bu spora zaman zaman birbirlerini öldürecek kadar önem verdikleri söyleniyordu. Bir ülke ne kadar kötü durumdaysa Dünya Kupası onlar için o kadar önemli oluyordu. Turnuva Norveç'in ve İsviçre'nin günlük yaşamında pek az şeyi değiştirdi. Ama Ruanda'da işlenen cinayetler bir anda son buldu. Ruanda'daki bütün kabileler Nijerya'yı tutarlar. Dünya Kupası'nda askerler jeneratörlerini tamir edip TV'lerin başına geçerler. Dünya Kupası her zaman bir sürü tartışmaya neden olur ve tüm dünyada turnuvada atılan gollerden daha fazla sayıda ölüm görülür. Ulster'de İrlanda'yı sadece Katolikler tutuyordu. 18 Haziran günü eli silahlı protestanlar Lugin's Island köyünde bir Katolik pubuna daldılar ve İrlanda Cumhuriyeti'nin İtalya'yı yendiği maçı seyreden Katoliklerden 6'sını öldürdüler. İrlanda Meksika ile oynadığı ikinci maçını kaybedince Shankill'in duvarına Viva Meksika yazıldığı görüldü. Ve üçüncü maçlarında Norveç'le berabere kalıp da ikinci tura yükseldikleri zaman Katolik gençler Batı Belfast'la devreye gezen İngiliz askerlerine kupayı kazandığımız zaman bütün İngilizleri susturacağız diye bağırdılar. Belfast'taki Shores uçak fabrikasında çalışan bir Katolik işe giderken üzerine İrlanda forması giydiği için uzaklaştırma cezası aldı. Shores yetkilileri kendilerini tarafsız bir iş yeri yaratmak istediklerini söyleyerek savundular. Oysa Ulster'in her tarafında protestanlar İrlanda'nın maçının olduğu günlerde işe giderken Glasgow Rangers formaları giyiyorlardı. Güney Amerika'da 3 devlet başkanı sahaya çıkan 11'lerini eleştirmek için televizyon programlarına çıktı. Meksika, Bulgaristan'a yenilerek kupadan elenince devlet başkanı Salinas televizyonda yaptığı yorumda Luis Garcia oyundan atıldıktan sonra daha fazla hücum edebilseydik şansımız artabilirdi demişti. Arjantin Devlet Başkanı Menem de bazı yorumlar yapmıştı. Ama Dünya Kupası sırasında Boston'da olmasına karşın Arjantin'in maçlarını oteldeki suitinde izlemeyi tercih ediyordu. Arjantin'in 1993'te Kolombiya'ya 5-0 yenildiği o ünlü maçta şeref tribünündeydi. Üst düzey bir diplomat başkanın eğer Boston'da maça gidersen ve yine yenilirsek herkes suçu bana atar dediğini ileri sürmüştü. Bolivya Devlet Başkanı takımının maçlarını stada giderek izlemişti. Kendisine ülkesinin öncelik taşıyan konularıyla ilgilenmesinin daha doğru olup olmadığı sorulunca Bolivya'da Dünya Kupası'ndan daha öncelikli hiçbir konu yoktur diye cevap vermişti. Brezilya Devlet Başkanı Itamar Franco turnuva sırasında televizyona çıkarak takımın antrenörü Carlos Alberto Parreira'ya 17 yaşındaki golcü Ronaldo'yu takıma alması için adeta yalvarmıştı. Parreira onu dinlemedi. Franco bunu çok istiyordu. Ekim ayındaki seçimde Maliye Bakanı Cardoso, radikal sosyalist Lula'ya karşı mücadele edecekti. Brezilya halkının 1/4'ü kime oy vereceğine, Dünya Kupası'na alınacak sonuca göre karar vereceğini açıklamıştı. Ulusal takım böyle bir turnuvadan elenene kadar Brezilya'da hiç kimse iş yapmaz ve her turnuva Brezilya için 2 milyar sterline aşkın üretim kaybı anlamına gelir. Kararsız seçmenleri ne etkileyebilirdi? Latin Amerika piyasalarında uzman olan Londralı bir borsacı bunu şöyle açıklamıştı. Kupayı Brezilya'nın kazanması halinde halk ülkede durumun o kadar da kötü olmadığını düşünür. Tabii bu da iktidardaki adayın işine yarar. Kupayı Brezilya kazandı. Seçimi kimin kazandığını söylemeye gerek var mı? Cardozo seçimi kazanır kazanmaz Pele'yi Spor Bakanlığı'na atadı. Dünya Kupası'nda Brezilya forması altında 5 gol atan ve şampiyonlukta büyük baş sahibi olan Romario, radikal sosyalist Lulu'yu desteklemişti. Haiti sokaklarında gezerken alkışlanmak istiyorsanız Brezilya ulusal takımının formasını giymeniz yeter. Haiti 1994 Dünya Kupası'na katılamadı. Bermuda'ya yenilerek elenmişlerdi. Ama bütün ülke Brezilya'yı destekliyordu. Bu arada Amerikalılar da Haiti'yi yöneten Junta'yı iktidarı bırakması için zorlamaya çalışıyordu. Başkan Clinton ülkeye asker göndermeyi de düşünmüştü. Ama önce ekonomik kısıtlamalar uygulamaya çalışıyordu. TV'lerin başından ayrılmayan Haitililer bu durumu önemsemediler. Herkes o kadar meşguldü ki generallerle muhalefet arasındaki görüşmeler bile gerçekleşemedi. Maçların devre aralarında Junta televizyondan ABD'nin Panama işgaline ait kanlı görüntüler yayınlıyor ve bu görüntülerin üstüne iç işlerimize kimse karışamaz şeklinde yazılar bindiriliyordu. Amerikalılar bir ay süresince hiçbir şey yapamadılar. Romanya, Arjantin'i yenince bütün etnik gruplardaki Rumenler birbirleriyle kucaklaştılar. Başkan Iliescu, etnik Makedon, George Hagi'nin liderliğindeki takımın ulusal birliği sağladığını söyledi. Tabii bu etnik Sırp kökenli olan Belodedici'nin İsveç'te oynanan çeyrek final karşılaşmasında maçın kaderini belirleyecek olan penaltı atışını kaçırmasından önceydi. Bu kitap futbolun politikayı tarih boyunca etkilediğini, bu etkinin günümüzde de devam ettiğini ileri sürmektedir. Bu arada Dünya Kupası'nın günümüzde 1990'da olduğundan daha da büyük bir önem taşıdığını düşünmemek elde değil. Her şeyden önce bugün dünya üzerinde o zamankinden çok daha fazla televizyon alıcısı var. İstatistikler 1994'te televizyon izleyicilerinin ortalama 6 Dünya Kupası maçı seyrettiğini söylüyor. Oysa 1950'de Britanya, ABD'nin İngiltere'yi Belo Horizonte'de yendiğini çekilen telgrafla öğrenmiş ve birkaç telgraf binlerce insanı sokaklara dökmüştü. 1994'te yiyecek ve barınma açısından büyük sorunlarla boğuşan Haitililer, Ruandalılar ve Bangladeşliler maçları televizyondan seyrettiler. TV sayesinde Dünya Kupası uluslararası sıralamanın en iyi yolu haline aldı. Artık birçok insan 200 kadar ulus için hayatın sürekli bir mevki kavgası şeklinde geçtiğini gayet iyi biliyor. İnsanlar Körfez Savaşı'nı, Maastricht görüşmelerini, John Major bunun İngiltere için oyun, set ve maç anlamına geldiğini söylemişti veya uluslararası ticareti, Japonya Amerika'yı tekrar tekrar yeniyor, hep bu gözle görüyor. Ama Dünya Kupası en ideal sahneydi. Ülkelerin kişi başına düşen ulusal gelirini görsel açıdan bu kadar çekici bir şekilde karşılaştırmak çok zor. Dünya Kupası'nda ABD hiç kimseye üstünlük sağlayamıyor ve bu turnuvada küçük ülkelerin de şansı oluyor. Kolombiyalı bir eyalet valisi, Dünya Kupası'nda sadece 2 maç kaybettik, ulusal onurumuzu değil demişti ama bunu söylerken Andres Escobar'ın tabutu, yani gerçek, hemen yanında duruyordu. Dünya Kupası'nda ulusal onurunuzu da kaybedebiliyorsunuz. Bir ülkenin futbol takımı ulusun ta kendisidir. Meksika kalecisi Jorge Campos bunu kanıtlamak istercesine, Meksika hep hücum eder çünkü Meksikalı budur demişti. TV alıcıları sayesinde demokrasi tüm dünyaya yayılıyor. Giderek daha fazla sayıda politikacı, seçmenlerin göstereceği tepkiyi düşünerek bütün ilgilerini futbol üzerinde yoğunlaştırıyor. Başkan Clinton, televizyonun en çok izlendiği saatlerde ekrana çıkmış ve canlı yayında Amerika takımıyla telefon görüşmesi yapmıştı. Nijerya'nın askeri yöneticisi General Abacha, Dünya Kupası boyunca hemen her gün kendi takımına hitap etmişti. Nijerya stoperi Chidi Nwanu'ya generalin elde ettikleri şerefi çalmak isteyen bir politikacı olduğunu söyledim. Nwanu bana katılmadı. Dünya Kupası'nın Nijerya için çok önemli olduğunu ve bunu kabul etmenin de bir devlet başkanının görevi olduğunu söyledi. Hala Başkan Biya'nın yönettiği Kamerun'un yeterli parası yoktu ve aslanların Fransız antrenörü Henri Michel takım için aldığı futbol toplarının parasını kendi cebinden ödemek zorunda kalmıştı. Takımı ABD'ye gönderecek paraları da yoktu ve hükümet bunun üzerine vatandaşlardan bu amaçla para toplayabilmek umuduyla bir yardım kampanyası başlattı. Zaten nadiren maaş alan devlet memurları gönüllü olarak bağış yapmaya zorlandılar. Toplanan paranın büyük bir bölümü kayboldu ve bu kampanya halk arasında kupa hırsızlığı olarak isimlendirildi. Kalecileri Joseph Antoine Bell önderliğindeki futbolcular Dünya Kupası boyunca greve gidip gitmeme konusunu tartıştılar. Takıma eşlik eden hükümet görevlileri Michel'e Bell'i takımdan çıkarması için baskı yapmaya başlamışlardı ve ortalığı sakinleştirmek isteyen Bell, Rusya ile oynayacakları final maçından önce futbolu bıraktığını açıkladı. Maçı 6-1 Rusya kazandı ve kampanya ile kalecinin tepkisi bir anda önemli bir siyasi konu haline aldı. Kamerun'un Rusya maçındaki golünü 1990'da olduğu gibi takıma yine Başkan Biya tarafından alınan Roger Milla atmıştı. Belki Biya aynı şeyi Milla'nın 46 yaşına gireceği 1998'de bir daha yapar. 1994'te İtalya Başbakanı olan Silvio Berlusconi futbola çok şey borçlu. Adları her türlü rüşvet olayına karışan partilere oy vermek istemeyen seçmenler, Nisan 1994'te Berlusconi tarafından kurulan yeni partiyi Forza Italia'yı seçtiler. Siyaset bilimcisi olan bir dostuma, adını bir futbol tezahüratından alan bir partiye oy verir miydin diye sorduğunda biraz düşünmüş ve evet verebilirdim demişti. Birçok İtalya'nın Berlusconi'ye oy vermesinin nedeni ise Milan kulübünün başkanıyken yaptığı çalışmalardı. 1986'da Milan'ın başına geçtiği sırada 1979'daki şike skandalından sonra ligden düşürülen Milan, 1. Lig'e yeni geri dönmüştü. Berlusconi Milano'da kozmopolit, örgütlü, zengin ve Avrupa'dan maç yapmak üzere gelen bütün ekipleri yenen müthiş bir takım yarattı. Seçmenler tüm ülkeyi sarsan rüşvet skandalları nedeniyle Avrupa'da 2. Lig'e düşen İtalya için de aynı şeyi yapmasını istiyorlardı. Seçimler hakkında yazılan bir yazıda, üst katında 40 kişinin bir Forza Italia toplantısına katıldığı, alt katında da 80 kişinin Milan'ın maçını seyrettiği bir bardan söz ediliyordu. Oradaki 120 kişinin hepsi Berlusconi'ye oy vermiştir herhalde. Dünya Kupası finalinde Brezilya İtalya'yı yendi. Brezilya antrenörü Carlos Alberto Parreira, annesinin başkan Franco'nun ve Pelé'nin yani takımın daha hücuma yönelik futbol oynamasından yana olan Brezilyalıları temsil eden üçlünün vermiş olduğu talimatlara kulaklarını tıkamıştı. Parreira, Brezilya'nın bunu daha önce de denediğini ama kaybettiğini söylüyordu. Onun Brezilyası Lazzaroni'nin 1990'daki takımından daha Brezilyalı ama Santana'nın 1982'deki takımına oranla daha Avrupalıydı. Parreira gereken sentezi bulmuştu. 1994 yazında bir Haitili, hangisi daha önemli, Brezilya'nın kazanması mı yoksa ABD işgali mi diye soran Amerikalı gazeteci şu cevabı vermişti. Biz her gün açız, bir yığın sorunumuz var. Amerikalılar her gün ülkemizi işgal edeceklerini söylüyorlar. Ama Dünya Kupası yalnızca 4 yılda bir düzenleniyor. 20. Başkan ve Kötü Mavi Çocuklar. Bir düşünün, İngiltere'yi Avusturyalılarla Sırplar işgal etmiş. Britanyalılar 1-2 sene omurdanır fakat bir süre sonra özgür olduklarını bile unuturlar ve acemi işler yapmaya başlayıp her geçen yıl Almanların gerisine düşerler. Fakat yüzlerce yıl sonra birden özgür bırakılırlarsa bundan memnun olurlar. Tıpkı John Major tarafından yönetildiklerinde olduğu gibi yeniden şanlı bir ülke olacaklarını söylerler. Başlıca meydanlardan birine Major'ın at sırtındaki bir heykelini dikerler ve Avusturyalılar tarafından Rapid Manchester adı verilmiş olan Manchester United eski adını yeniden alır. 1-2 sene her ofisten İngiliz bayrakları dalgalanır. Fakat bir süre sonra işgal edildiklerini bile unutur insanlar. Yeniden bocalamaya başlarlar ve Almanya'nın biraz daha gerisine düşerler. Hırvatistan bir savaşa girdi ve yüzlerce yıl Avusturyalılar ve Sırplar tarafından yönetildikten sonra bağımsız bir devlet olmak için 1992'de Yugoslavya'dan ayrıldı. Zagreb'de yürürken her yerde kırmızı beyaz damalı bayraklar görürsünüz ve artık ana meydanında çoğu Orta Avrupa kentinde olduğu gibi at sırtında bir yerel kahramanın heykeli vardır. Turist broşürlerinden birinde bütün insanlığın yaşamını değiştirdiği ileri sürülen mekanik bir kalem icat etmiş Çekleh kökenli bir Zagrebli'den söz edilir. Zagreb'in meydanlarından birine onun adı verilmiştir. Aslında almaya pek paraları da yetmeyen şeyleri almak için ortalıkta dolaşan tuhaf şapkalar takmış adamlarla doludur şehir. Ve yalnızca Dinamo Zagreb sahasında kimse kulübün yeni adı olan Hırvatistan Zagreb'i kullanmıyor, bu ülkenin çok yakın bir zamanda savaşa girmiş olduğu hatırlanır. Stadın ön cephesinde bir grup askerin heykeli vardır. Altında şöyle yazar: 13 Mayıs 1990'da burada Sırbistan'la savaşı bu sahada başlatmış olan bu kulübün taraftarlarına. Yine de kimse Yugoslav Savaşı'nın gerçekten Dinamo Zagreb'de başladığına inanmıyor. Ama yakında inanırlar. Efsaneleşmesi için bir yüzyıla gerek yok demişti bana bir felsefe profesörü ve basketbol hayranı olan Zvarko Puhovski. 13 Mayıs 1990'da Dinamo Kızıl Yıldız'la karşılaştı. Dinamo'yu destekleyen Hırvatlar ile Kızıl Yıldız'ı destekleyen Sırplar öyle sert bir kavgaya tutuştular ki birçok Yugoslav TV izleyicisi ülkelerinde her şeyin bittiğini, Hırvatistan'la Sırbistan arasındaki tartışmaların savaşa dönüşeceğini anlamıştı. Batılılar büyük Hırvat futbolcu Zvonimir Boban'ın maçta bir polise Cantona'nınki gibi bir karate tekmesi attığını duyacaklardı daha çok. Ancak Boban maçın hemen ardından Milan'a gitmek için Hırvatistan'dan ayrıldı. Kötü mavi çocuklar yani Dinamo taraftarları ise savaşa gitti. Kötü mavi çocuklar hepsinin birçok kez izlediği Champagne'in Bad Boy, Kötü Çocuk filminden ilhamla kendilerine bu adı verdiler. Apartmanların nasıl olup da yıkılmadığına her gün şaşılan kasvetli Zagreb banliyölerinden geliyorlardı. Yugoslavya bölünmeden önce genelde denildiği gibi KMÇ, Bosnalı ve Sırp taraftarlarla savaşmak için Zagreb'in peşinden giderdi. Savaş çıkınca üniformalı Sırp taraftarlarla savaşmaya gittiler. İlk Hırvat ordusu büyük ölçüde KMÇ ile doluydu. O zamanlar çoğu Hırvat kendisini pek de Hırvat gibi hissetmiyordu. Ne de olsa yaklaşık 50 yıldır Yugoslavya'da yaşıyorlardı. Büyük Hırvat teknik direktör Tomislav Ivić savaşın ilk günlerinde kendini Yugoslav hissettiğini ve bütün savaşın aptalca olduğunu söylemişti. Dinamo taraftarları kendilerini Hırvat hissediyorlardı. Puhovski bana 12 yaşındayken öğretmeninin öğrencilerine kim olduklarını sorduğunu anlatmıştı. Kimisi Hırvat, kimisi Yugoslav demiş. İki Cezayirli çocuğa sorulduğunda Hırvatız demişler. Öğretmen onlara bunun saçma olduğunu söylemiş. Puhovski o zaman Cezayirlilerin Hırvat olma haklarını savununca okul müdürünün karşısına çıkarılmış. Neden onların Hırvat olduklarını söylüyorsun diye sormuş müdür. Puhovski cevap vermiş. Bir kere Hırvatça konuşuyorlar, sonra Dinamo'yu tutuyorlar. Dinamo'yu tutmak Hırvat olmak demekti.